Ayrım 4.
Yunanlılar şüphesiz ki bu güçlükleri az veya çok sezmişlerdir. Onun içindir ki bütün hesaplarını Türkiye'nin taksim edilmesine ve Türklerin Anadolu yaylasından atılmasına bağlamışlardı. 1921 Temmuz'unda giriştikleri taarruz ile henüz fazla güçlenmediğini sandıkları Türk ordusunu yok edeceklerini ve Batı Anadolu'ya rahatça yerleşeceklerini ummaları bu sebeptendir. Yalnız önemli bir gerçeği daha gözden kaçırmış bulunuyorlardı. Anadolu toprakları çok genişti. Yunan ordusu Ankara'yı alsa bile Kayseri'ye, Sivas'a kadar uzanıp üstünden bu kadar uzaklaşamazdı. Bu problemlerin Yunan kumandanları arasında zaman zaman tartışıldığını da bazı belgelerden anlıyoruz. Prens Andrea bu tartışmalardan şöyle söz eder. Biz düşmanı Küçük Asya'nın sonsuz genişlikleri içinde İran sınırlarına kadar kovalayabilir miydik? Bu gibi sorulara hiçbir kestirme cevap verilemiyor. Yalnız genel olarak belirsiz bir surette deniyordu ki bu takdirde biz öyle bir arazi işgal etmiş oluruz ki bunun ektirilip biçtirilmesi masraflarımızı ödeyebilir. Bütün bu düşüncelerin hayal olduğunu idrak edebilmek için Anadolu imkanlarının bir işgal ordusuna pek az şey bahşedeceğini bilmeye lüzum yoktu. Evvela uzun sürecek bir harbe Anadolu'ya yerleşmeye Yunanistan'ın iç durumu da mali imkanları da elverişli değildi. Kralcı Venizelis bölünmesi orduda dahil Yunan hayatının bütün safhalarına yayılmıştı. Yeni kralcı yönetim memlekette muhalefeti tatmin etmek fakat Anadolu'da harbi sürdürmek zorunluğundaydı. Hükümet iç sükunu sağlamak ve nümayişleri önlemek için uğraşırken ister istemez ordunun ihtiyaçlarını ihmal ediyordu. En sıkışık zamanlarda bile ordunun istediği yedek kuvvetleri malzemeyi vaktinde hazırlayıp Anadolu'ya gönderemiyordu. Ordunun ikmal ve iaşe işleri bakımı kendi ölçülerine göre tatmin edici sayılamazdı ve gittikçe bozuluyordu. Ordu şüphesiz ihmal edildiğinin farkındaydı. Yüksek kumanda kademesinde kumandanlar arasında çeşitli görüş ayrılıkları, geçimsizlikler hüküm sürüyordu. Birbirlerine nefretle bakan kralcı ve Venizelis subaylar, erler orduda yan yana savaşıyorlardı. Bunların İstanbul ve İzmir meyhanelerine kadar akseden kavgaları Anadolu'yu tutan Türk basınında geniş bir yer kaplıyor ve Mustafa Kemal Paşa'nın meclis karşısındaki durumunu desteklemekte işe yarıyordu. Yunanistan'daki halk ve Anadolu'daki asker harpten bıkmıştı. 13 sınıf silah altında bulunuyordu. Bundan 5 sınıf Anadolu'da harp bittiği zaman 45 aydır askerlik yapmaktaydı. Yunanistan'a Anadolu'da yer ve misyon veren 3 büyük devletin Türk-Yunan harbine karşı tutumları zamanla değişmişti. İtalya baştan beri pek de gizlemeden Anadolu'daki Yunan menfaatlerine karşıydı. Fransa Türklerle anlaşmış ve harbe son vermişti. İngiltere'deki eski ateşli Yunan dostlarında Lloyd George dahil bir gevşeme baş göstermişti. Yunanistan'a yapılan mali yardımlar kesilmekteydi. Yunanistan'ın 1920-1921 bütçesi 1 milyar 33 milyon drahmi, o günün kambiyo rayicine göre 115 milyon Türk lirası gelir. 1 milyar 289 milyon drahmi, 142 milyon Türk lirası, masraf ile önemli ölçüde açık veriyordu. Masraf bütçesinden 535 milyon drahmi, 53 milyon Türk lirası, harp masraflarına ayrılmıştı. Bütçe açığını kapatmak için büyük devletler Yunanistan'a yardım ediyorlardı. Kanada, İngiltere'nin aracılığı ile 5 milyon İngiliz lirası vermişti. İngiltere ve Fransa da 10'ar milyon İngiliz lirası vermek üzere anlaşmışlardı. Bu iki devlet başlangıçta 6,5 milyon lira verdikten sonra Kral Konstantin'in gelmesi üzerine yardımı kesmiş bulunuyorlardı. 14 Kasım 1920 seçimlerinde kralcılar Venizelos'u devirmekle Yunanistan'ı Fransa ve İngiltere'den uzaklaştırmış ve dolayısıyla Venizelos'un memlekete sürüklediği çıkmazı büsbütün derinleştirmiş oluyorlardı. Fakat iktidar tatlıydı. Ne kral ne de taraftarları bu büyük sorumluluğu yüklendikten başka iktidarda kalabilmek için harbi isteyerek son veremezlerdi. 2. İstiklal Harbi'nde dış politika. Milli mücadele süresince dış politika önemli bir yanlışlığa düşülmeden ustalıkla yürütülmüştür. Dış dünyanın durumu üzerinde doğru bir anlayışa ulaşmak milli mücadelenin ihtilal döneminde başarının en sağlam dayanaklarından biri olmuştur. Dış ilişkilerin iyi ve doğru düzenlenmesi ise harbin yönetiminde olumlu etki yapan başlıca faktör oldu. Dipnot, ünlü askeri yazarlardan General Karl von Clausewitz şöyle der. Politika harp faaliyetini bir baştan bir başa kat eder ve onun harekete getiren kuvvetlerin niceliği elverişli oldukça aralıksız etkiler. Tutulan bu yolun dışında üç ayrı görüş Türkiye'nin zaman zaman dış politikasına yön vermek istemiştir. Amerikan mandasını sağlamak, İngiliz himayesine girmek, Bolşevik olmak. Birinci görüş uzun süre yalnız İstanbul'da değil Anadolu'da da düşünülüp tartışıldı. Ancak Amerika'da bu yolda gelişmiş bir istek yoktu. Üstelik Amerikan Senatosu Sivas Kongresi'nden çekilen telgrafa bile cevap vermemişti. İkinci akımın öncüleri ise milli hareketi etkileyemeden son Osmanlı padişahı ile İngiltere'ye sığınmak zorunda kaldı. İhtilal liderleri ve bazı kumandanlar başlangıçta 1 Aralık Bolşevik olmayı düşündüler. Bu görüş Büyük Millet Meclisi'nde bir süre konuşuldu. Fakat Moskova'nın milli mücadeleyi desteklemek için böyle bir şart koşmayacağı anlaşılınca, öteden beri Rus emperyalizmine karşı duyulan endişe yüzünden Bolşevik olmanın lüzumu ve cazibesi de hemen kayboldu. Bu konuda Batı'nın durumunu da göz önünde bulundurmak gerekiyordu. Uzun yıllardan beri Türkiye'nin dış politika ilişkilerinde ve dolayısıyla kaderinde birinci derecede iki devletin, İngiltere ve Rusya'nın ağırlığı duyulmaktaydı. Son padişahların hemen hepsi Rusya'yı tahrik etmemeyi ve İngiliz dostluğuna dayanmayı denge politikalarına temel kural olarak almışlardı. İttihatçılar bu kuralı bozdular. Fakat onların bu tutumları İngiltere ile dost olmak geleneğini Türkiye'nin dış politika güdümünden birdenbire söküp atamazdı. Gerçi Birinci Dünya Harbi içinde üçlü, İngiltere, Rusya, Fransa ve sonra İtalya'yı da içine alan ikili ve çok yönlü araştırmalarla Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması kararlaştırılmıştı. Fakat 1917'de Rusya'nın saf dışı kalması ve harp sonu şartları bütün bu anlaşmaları hukuki bakımdan olduğu kadar denge politikası bakımından da hükümsüz bırakmıştı. Sürekli ve eski dengenin bozulması İngiltere'nin lehinde, Fransa ve İtalya'nın aleyhindeydi. Amerika ise 1920 sonlarında kendi iç dünyasına çekilmiş bulunuyordu. Artık Orta Doğu meselelerinde İngiltere'den başkası birinci derecede söz sahibi olamazdı. Özellikle Yakın ve Orta Doğu meseleleri artık bütünüyle İngiliz görüşünün etkisi altına giriyordu. Böylece İngiltere, Türkiye'nin dış politikasında eski önemli yerini yeniden almış bulunuyordu. Hem de Çarlık Rusya'sı arada olmaksızın. Bu durum Türkiye ile yapılacak barışın hazırlanmasını bir hayli geciktirmiştir. Halbuki Almanya barışı 28-6-1919, Avusturya barışı 19-1919, Bulgar barışı 27-11-1919, Macar barışı 4-6-1920 tarihlerinde imzalanmıştı. Sevr Antlaşması ise ancak 10 Ağustos 1920'de imzalanabildi. Türkiye barışının gecikmesi genellikle bir sebebi Anadolu Milli Hareketi'nin başlamasına bağlanır. Bu görüşün doğru olduğunu sanmıyoruz. Gecikmenin asıl nedeni Osmanlı toprakları üzerinde daha önceden yapılan anlaşmaların artık hükümsüz kalması ve gelişen yeni şartlar karşısında İngiliz, Fransız ve İtalyan menfaatlerinin çatışmasıydı. Sonunda Osmanlı hükümeti temsilcilerine Sevr'de bir barış antlaşması kabul ve imza ettirildi. 10 Ağustos 1920. Fakat antlaşma ile bütün ilgililerin menfaatleri yine de bağdaştırılamamıştı. Osmanlı Devleti'nden pay alan memleketlerde bile bu antlaşma beğenilmedi. Bu durumdan şu sonuçlar çıkıyordu. 1. Adaletle bağdaştırılamayacak ağır ve haksız bir antlaşma Türkiye'ye zorla kabul ettirilmiştir. Bu zorlayıcı şartlar altında barışı sağlamak mümkün olmayacaktır. Osmanlı hükümetinin kabul etmesine rağmen Türkler bu antlaşmayı tanımamışlar ve tanımayacaklardır. 2. İtilaf devletleri Türkiye karşısında birlik halindeymiş gibi görünüyorlardı. Fakat gerçekte bu birlik çoktan gevşemiş ve çözülmüştü. Türkiye'nin karşısında artık kenetlenmiş bir müttefik devletler cephesi yoktur. 3. Antlaşmanın uygulanması için gerekli imkan ve şartlar hazırlanmamıştır. Bu gerçekler bütün Avrupa'da hemen sezildi. Nitekim Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi ve şartların hafifletilmesi imzalanmasından pek az sonra yer yer konuşulmaya başlandı. Aslında imza sahibi hükümetler bu antlaşmayı tasdik ettirmek üzere kendi meclislerine bile götürememişlerdi. Bu yeni gelişmeler ve gerçekler karşısında Sevr Antlaşması'nın havada durduğu anlaşılıyordu. İstiklal Harbi süresince Batı'dan gelen bütün barış tekliflerinin temelini Sevr Antlaşması teşkil etmiştir. Batılılar Sevr'den bir türlü vazgeçemiyor fakat şartları gittikçe hafifleten değişiklik formülleriyle hiç değilse antlaşmanın kendilerine tanıdığı ekonomik kazançları kaybetmemek istiyorlardı. Buna karşılık yeni gelişmeleri ve dünya şartlarını yakından izleyen Türkiye her seferinde Sevr Antlaşması üzerinde görüşmeyi reddediyor ve Misak-ı Milli temeline dayanacak yeni bir barış ilkesini ileri sürüyordu. Türkiye'nin direnmesi ve İstiklal Harbi'nin uzaması Sevr Antlaşması'nın olduğu yerde her gün biraz daha çürümesini ve Batılı devletler arasındaki gediklerin gittikçe büyümesini sağlamaktaydı. Bu politika gelişmeleri Türkiye'nin kurtuluşunu fakat müttefikler adına Sevr'in uygulanması görevini yüklenmiş olan Yunanistan'ın da felaketini hazırlamaktaydı. A. Türkiye ile Rusya. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Avrupa'nın harp sonrası durumunu ve yeni siyasi gelişmeleri dikkatli izlemeyi bilmiş ve dış politikasını sağlam temellere oturtmuştur. Bu politikanın kanaatimizce en önemli özelliği açık ve samimi olmasındaydı. Hariciye Vekili Muhtar Bey 3 Ocak 1921 günü mecliste hükümetin dış politikasını açıklarken güdülen bu yolu şu iki cümleyle özetlemişti. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 7 Sayfa 157. Bizim istediğimiz milli sınırlarımız içinde iktisadi ve siyasi istiklalimizdir. Bunu bugün resmi ve açık bir dil ile bize söyleyecek ve kabul edecek her devlete şimdiden elimizi uzatmaya hazırız. Hariciye Vekili'nin yaptığı açıklamalar ayrıca 1921 yılı başlangıcında Türkiye'nin yeni dış politikasına yön verecek bazı gelişmelerin belirmeye başladığını da göstermektedir. İtilaf devletlerinin hiçbirisinden henüz açık ve resmi bir teklif gelmemişti. Fakat o sırada Fransa, İngiltere ve Amerika değişik vesileler ile gayri resmi yollardan Türkiye ile ilişkiler kurmaya girişmişlerdi. Ve bu teşebbüslerine devam etmekteydiler. Fransızlar esir değiştirmek için görüşmek üzere Zonguldak'a bir memur göndermişlerdi. İngilizler ise Karadeniz kıyılarına, Giresun'a, Trabzon'a durmadan adamlar göndermek suretiyle temas arıyorlardı. Hükümetin kanaatine göre artık Avrupa'da Sevr Antlaşması'nı Türkiye'ye kabul ve tasdik ettirecek bir kudret kalmamıştı. Fransızlar ve İtalyanlar Sevr Antlaşması'nda kendi kanaatlerine göre Türkiye'nin kabul edeceği değişiklikleri yapmak taraflısıydılar. Bu duruma göre Anadolu yetkili çevreleri o sıralarda İtilaf devletlerinden açık ve resmi bir anlaşma teklifi geldiği takdirde Rus hükümetini katiyen gücendirmeden barış yoluna gideceklerdi. Hükümet bu tarihlerde Fransa ve İtalya'ya karşı güven duymaya başladığı halde İngiltere'ye karşı çekingen durumunu henüz değiştirmemişti. İngilizlerin temas kurmak için giriştikleri teşebbüsler şüphe ve endişeyle karşılanmaktaydı. Burada kısaca değindiğimiz bu hususları uzun uzadıya açıklayan Hariciye Vekili aşağıdaki sözleriyle dış politikanın tayin ve tespitine ışık tutan esasları belirtmekteydi. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 7 sayfa 147. Ankara Milli Hükümeti'nin muhtaç olduğu dış dayanağı batıda bulmasının imkanı yoktur. Hariciye vekili olmak sıfatıyla resmen ve alenen beyan ediyorum ki şimdiye kadar batıda bize sağlam bir dayanak olacak ve ümit verecek hiçbir kesin değişiklik olmuş değildir. Bundan dolayı hükümetimiz mutlaka ve mutlaka bu büyük mücadelede kendisine yardımcı olarak büyük bir dış kuvvete dayanmak mecburiyetindedir. Bu durum Türkiye'yi Rusya ile dostluk kurmaya yöneltmiştir. 1920 yılı içinde henüz yazılı bir anlaşma yapılmamış olmakla birlikte iki tarafında yararına olacak bir dostluk antlaşmasının temelleri atılmış bulunuyordu. Fakat 1920 yılı sonlarında Ahmet İzzet Paşa başkanlığında İstanbul hükümetini temsil eden bir heyetin Anadolu'ya gönderilmesi, Bilecik mülakatı 5 Aralık 1920 ve heyetin tekrar İstanbul'a dönmesi Ruslarla İngilizlerin Ankara hükümetiyle anlaşmak istedikleri zannını uyandırmış ve kurulmak istenen Türk-Rus dostluğu o sırada bir sarsıntı geçirmişti. Ruslar bu son temaslardan kuşkulanırlarken Ankara hükümeti de Londra'da yapılmakta olan Rus-İngiliz görüşmelerinden aynı endişeleri duymaya başlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclis Hükümeti ilk fırsatta Batı devletleriyle anlaşmayı düşündüğünden böyle bir teşebbüsün Ruslar üzerinde yapacağı etkileri o sırada göz önünde bulundurmak zorunluluğundaydı. Hem bu meseleleri aydınlığa kavuşturmak hem de bir iki aydan beri kesilmiş olan ilişkileri yeniden kurmak amacı ile Rusya'nın Hariciye Komiseri G.W. Çiçerin'e bir nota ile başvuruldu. 22 Aralık 1920. Önemi dolayısıyla bu notanın bazı bölümlerini aşağıya aynen alıyor ve meclisin 3 Ocak 1921 günlü toplantısında yapılan dış politika görüşmelerini burada nakletmeyi faydalı buluyoruz. Dipnot: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 7 sayfa 148-161. Komiser Yoldaş: Aynı düşmanlar aleyhinde mücadele edildiği ve Batı emperyalistlerinin baskılarına karşı milletlerin hürriyeti prensibi birlikte savunulduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kendisini bilindiği üzere Sosyalist Federatif Rusya Cumhuriyeti'nin bir tabii müttefiki sayıyor. Bunun içindir ki Rusya ile haberleşmek imkanı tekrar kurulur kurulmaz, Rusya ile ilişkilere ve bütün Doğu işlerini ilgilendiren bütün meseleleri görüşmek üzere hükümet gerekli yetkiyi taşıyan delegelerini tayinde gecikmek istememiştir. İnkar edilemez ki mutlu sonuçlar doğurabilecek bir işbirliğinin asıl şartı iki millet arasında tam bir karşılıklı güvenin kurulması maddesi olup ancak siyasi münasebetlerin tam bir açıklıkla aydınlanmasına bağlıdır. Zannımız şudur ki Rus hükümeti tarafından takip edilen siyasetin bizce aydınlanmaya yarayacak bilgileri istemekle taraflar arasında bir anlaşma kurulmuş ve bu anlaşmanın gelişmesine hizmet etmiş oluyoruz. Bakü'ye doğru hareket eden delegelerimize ne yolda talimat verebileceğimizi tayin için bir an evvel Rus-Sovyet hükümetinden öğrenmek istediğimiz noktalar aşağıdadır. İlk olarak Erivan'da Sovyetist bir idare teşekkülünden sonra Moskova'nın Ermenistan'a karşı takip etmek istediği siyaset nedir? Şurasını nazara dikkatinizi arz etmek isteriz ki Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma zora dayanmayıp milletlerin mukadderatlarını bizzat tayin etmesi prensibine dayanmaktadır. Geri aldığımız topraklarımız arasında bildiğiniz üzere taşnakların zulüm ve gadrine uğramış bir Türk çoğunluğu mevcuttur. Halbuki her tarafta dolaşan rivayetlere göre bizce geçici olduğu kesinlikle anlaşılmış olan yeni bir idare şeklinin Ermenistan'da kurulması vesilesiyle söz konusu anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi istenilmekte ve halkın çoğunluğu Türk olan bu toprakların yeniden Ermenistan'a verilmesi düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Onların fikrine göre uygulanacak böyle bir hal şeklinin söz konusu ahali hakkında bir felaket başlangıcı olacağına bizce şüphe yoktur. İkinci olarak, Gürcistan meselesi hakkında Rusya'nın görüşlerini dostça öğrenmek istediğimizi bildirdiğimiz halde bu husus hakkında henüz bir cevap alamadım. Bununla beraber Kırmızı Kıtalar ile Gürcistan askerleri arasında çarpışmaların başladığını da haber alıyoruz. Eğer bu haber doğru ise aramızda sonradan yanlış anlamaya mahal kalmaması için bu harekattan Rusya'nın gerçek maksadının ne olduğunu bilmek isteriz. Üçüncü olarak, İngiltere Devleti, İstanbul Hükümeti vasıtasıyla bize arkası kesilmeyen müracaatlarda bulunuyor. Fakat sizinle yapmak istediğimiz anlaşmanın anlamına sadık kalmak için bu müracaatlara daima ret ile karşılık veriyoruz. Halbuki Avrupa'nın bütün gazeteleri ve haber ajansları durmaksızın Rusya ile İngiltere arasında imzalanmış antlaşmadan bahsediyorlar. Hatta bu antlaşma son zamanlarda İngiltere parlamentosunda da görüşme konusu olmuştur. Bu haberler ile endişelenen Türkiye kamuoyunu tatmin mecburiyetinde olduğumuz gibi söz edilen antlaşmanın taşıdığı hükümleri öğrenmemiz gerekiyor. Dördüncü olarak, Amerika Birleşik Cumhuriyetleri İstanbul'daki komiseri ile adı geçen cumhuriyetin harbe katıldığı andan itibaren kesilmiş olan münasebetin yeniden kurulması hakkında görüşmek üzere Karadeniz sahillerimize aralıksız özel memurlar gönderiyor. Bu duruma haber vermekle beraber Ankara hükümetinin ve memleketin siyasi ve iktisadi istiklalinin Amerika hükümetince resmen tasdiki şartına bırakılarak adı geçen devlet ile ticari ilişkilere girişmek arzusunda bulunduğumuzu size dostça bildiriyoruz. Nitekim Rus hükümeti de İngiltere ile bu yolda hareket etmiştir. Diğer hususlar hakkında çabuk bir cevabınızı bekleyerek saygılarımı yenilerim efendim. Bu notadan anlaşıldığına göre Türkiye Rusya'dan İngiltere ile anlaşıp anlaşmadığını, anlaşmış ise bu anlaşmanın şartlarını öğrenmek istemekte ve kendisinin itilaf devletleri ile ilişkiye girişmelerinin Rusya üzerinde yapacağı tepkileri yoklamaktadır. Ermenistan ve Gürcistan meselesi kanaatimizce Türkiye için o tarihlerde ikinci derecede önem taşımaktaydı. G.W. Çiçer'in bu notaya verdiği cevapta Sovyet hükümeti Rusya hakkındaki hissiyatınızın sıhhatinden bir an şüphe etmemiş olduğu gibi bu karşılıklı güven ve anlayışı teyit için Türkiye hükümetinin söz edilen notalarda işaret olunan görüşleri açıklamaya da hazırdır dedikten sonra Kafkas meselelerinin iki milletin isteğine uygun bir şekilde çözülebileceğini, Türkiye ile Rusya arasına anlaşmazlık sokmak isteyen düşmanların buna muvaffak olamadıklarını ve her iki hükümetin her birinin Avrupa'da takip edeceği siyaseti diğerine haber vermek suretiyle işbirliği yapabileceklerini ifade etmiş ve sonra da Türk notasındaki dört meselenin açıklanmasına girişmiştir. G.W. Çiçer'in cevabı notasında Ermenistan ve Gürcistan hakkında doyurucu bir ifade bulmak mümkün değildir. Bu itibarla cevabi notanın bu kısmını geçerek Batı ile olan münasebetler konusu üzerinde duracağız. Çiçer'in şöyle devam ediyor. Tarafınızdan sorulan suallerin en önemlisi Rusya ile İngiltere arasındaki müzakereler ile ilgili sualinizdir. Türkiye'nin itilaf devletleri ile yeniden ilişki kurmasının bizce şayanı arzu olup olmadığını soruyorsunuz. Bu sualinize tam bir dostluk ve samimiyet içinde cevap vereceğiz. Bizim ve sizin itilaf devletleri ile olan münasebetlerimiz arasında benzerlik bulunduğu için sualinize adeta kendimize sorduğumuz bir soru gibi cevap vermeye çalışacağız. Rusya'da Sovyet idare şekli kurulur kurulmaz bütün dünya ile barış yapmak arzusu göstererek Rusya toprakları üzerinde yani kuzeyde, Sibirya'da, Ukrayna'da, Kırım'da kısacası her tarafta gericiliği koruyan itilaf devletleriyle barış yapılması için defalarca müracaatta bulunduk. Fakat bu devletler ilk devrede bizi imha edecekleri kanaatinde bulundukları için bizimle konuşmaya bile eğilim göstermediler. Sonradan başarılarımız görüldükçe bizimle yarı resmi surette görüşme teşebbüslerinde bulundular. Şimdi Rusya'da Sovyet hükümetinden başka kendilerine muhatap olacak kimse kalmayınca Rusya devletinin savunmaya güçlü bulunduğunu da anlayarak işte şimdi büyük tereddütle olmak beraber bizimle de dostça münasebetlerde bulunmak isteğini gösteriyorlar. Şimdilik İngiltere ve İtalya bu yola girebilmiştir. Çiçer'in notasının bu kısmında Londra'da bir Rus heyetinin İngilizler ile görüşme halinde bulunduğunu, İngiltere hükümetinin siyasi görüşmelerden kaçınarak yalnız ticari ilişkiyle yetindiğini, fakat Sovyet hükümetinin yapılacak ticari anlaşmada önemli bazı siyasi maddelerin konuşulmasına gayret ettiğini belirterek şöyle diyordu. İngiliz resmi gazetelerinde de gördüğünüz gibi siyasi mahiyette bazı maddeler üzerinde durulmaktadır. İngilizlerin teklif ettiği husus şudur. Her iki devlet diğer taraf hakkında hasımca muamelelerden ve teşebbüslerden ve toprakları dışında diğerinin müesseseleri aleyhine ya doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak propagandadan kaçınacaktır. Bundan dolayı Sovyet hükümeti İngiltere'ye hasım ve menfaatlerine zararlı her türlü teşebbüslerden ve telkinlerden vazgeçeceği gibi asıl İngiltere içinde İngiltere İmparatorluğu'nun diğer kısımlarında ve Kafkasya ile Anadolu, İran, Afganistan ve Hindistan'da buna benzer propagandalara yardımdan vazgeçecektir. Rusya hükümeti bu kabil teşebbüsler ve telkinlerden kendi tebaasını da alakoyacaktır. Çiçer'in İngilizlerin bu teklifini tartışmadan reddettiklerini, buna karşılık Rusya ve İngiltere'den her birinin diğerinin memleketlerinde veya haricinde gizli teşebbüslerde veya propagandada bulunmaktan karşılıklı vazgeçecekleri hususunun bir prensip olarak kabulünü ileri sürdüklerini ve ticari görüşmelerinde henüz sonuçlanmadığını belirtmektedir. Çiçer'in İtalya ile yapılan müzakerelerden de henüz bir sonuç alınmadığını, Fransa'nın hasımca tavrını devam ettirdiğini söyledikten sonra Türkiye'nin İngiltere ile ilişkisine ait soruyu şu şekilde cevaplandırmaktadır. Bizim takdirimiz şudur ki şimdiye kadar yaptığımız gibi emperyalist itilaf devletlerine karşı tam bir başarıyla yürüttüğümüz kahramanca mücadeleleriniz ile memleketin istiklal ve dokunulmazlığını savunuyorsunuz. Bu mücadele adı geçen devletler ile Türkiye arasında iki suretle neticelenebilir. Türkiye halkı doğup büyüdüğü vatanından ve bilhassa İstanbul'dan Avrupalı istilacıları ya silah ile kovup çıkarır yahut itilaf devletleri Türkiye halkının şeref ve haysiyetini ve istiklalini sonuna kadar savunmaya azimli ve güçlü olduğuna kanaat getirerek bir çıkış yolu bulmaya çalışıp harpten vazgeçerler. Fakat Rusya şuraları hükümeti bilir ki emperyalist hükümetler fethettikleri yerlerden barış yolu ile çıkmazlar. Onlara göre hak ve adaletin bir anlamı yoktur. Onlar yalnız kuvvete boyun eğerler. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine İngiltere hükümetinden teklifler yapılmış ise biz böyle düşünüyoruz ki İngiltere bu teşebbüste samimi değildir. Onun böyle hareketinde iki maksadı olabilir. Ya kendisini kahramanca savunan Türkiye halkı arasına çözülme sebepleri sokarak direnme gücünü azaltmak veyahut Sovyet Rusya ile olan mücadelesinde Türkiye'yi kendi tarafına çekmektir. Fakat biz öyle sanıyoruz ki bu planlar faydasız ve neticesizdir. Çünkü Türkiye hükümeti ile Rusya arasındaki menfaatler hiçbir zaman çatışamaz. Her an büyüyen dostluklarını bozamaz. Allah korusun milletin, yani Türk milletinin bir barış hayatına kavuşarak 7 seneden beri süren nice muharebelerde aldığı yaralarını sarmaya, elverişli surette mücadeleyi sona erdirecek teklifleri de redde sebep yoktur. Fakat fikrimiz şu merkezdedir ki, Türkiye hükümeti her şeyden önce ileri sürülecek tekliflerin açık ve resmi olmasını ve bu teklifler sonunda Türkiye topraklarının ve bilhassa hükümet merkezinin hangi millete mensup olursa olsun yabancı kuvvetlerce derhal boşaltılmasını istemelidir. Yapılacak görüşmeler arasında Türkiye toprakları üzerinde yabancı askeri kıtaların bulunması, hükümeti elverişsiz bir duruma düşürecek devamlı bir tehlike teşkil eder. Muhtar Bey Çiçeri'nin cevabı notasını okuduktan sonra mecliste sözlerine şöyle devam etmiştir. Ruslar bizimle anlaşmak ve ittifak sözleşmesi yapmak hakkında giriştiğimiz teşebbüslere cevap verdikleri sıralarda hiçbir zaman bize anlaşma şartları olmak üzere Rusya komünizminin memleketimize kabul ve tatbiki yolunda bir şart, bir teklif ileri sürmemişlerdir. Zaten komünizmde sağa doğru hasıl olmakta bulunan akım, Rus hükümetinin bize karşı böyle bir teklif yapmaktan alıkoymuş bulunduracağı tabiydi. Bizim Rusya ile ittifakımız sırf emperyalizme karşı beraberce mücadele etmektir. Bu gayede kendisiyle her vakit beraberiz. Hatta biz kapitalizm mücadelesinde dahi Rusların kabul etmiş oldukları prensipleri kabul ve memleketimizde tatbik edemeyiz. Çünkü memleketimizde bunların uygulama yeri yoktur. Biz bunları Rusya elçiliği buraya geldiği vakitte ayağının tozu ile kendilerine anlattık ki ileride iki devlet arasında üzülünecek bir durum yaratılmasın. Emperyalizm mücadelesinde herhangi bir memleket ile her zaman anlaşma ve ittifak yapabiliriz. Fakat kapitalizm ile mücadele etmek hususunda onların gayesini kendimize siyasi meslek kabul edemeyiz. Eğer kapitalizme karşı mücadele etmek lüzumu sosyal bir sorunluk veya bir gerek olmak üzere belirecek olursa, bu sosyal devrimi ancak bu memleketin gerçek durumunu, bu memleketin ahalisinin ruhunu, eğilimlerini bilen, memleketin kendi evladı yapmak lazım gelir. Bunun dışında, hiçbir kimsenin hiçbir sebep ve bahane ile komünizm yapmasına bu hükümet razı ve sessiz kalmış olamaz. Harici vekilinin açıklamaları sırasında İhsan Bey, Cebeli Bereket ve Hüseyin Avni Bey, Erzurum söz alarak Rusların Türkiye'ye karşı gösterdikleri dostluğa katılamayacaklarını, rejim değişikliğinin Rus emperyalizmini ortadan kaldıramayacağını ve Bolşevikliğin tehlikesini belirtmişlerdir. Bunun üzerine söz alan Mustafa Kemal Paşa şöyle demiştir.